İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
Sokrates'ten herkese merhaba. Orta Doğu ve Balkanların en çok futbol konuşulan podcast'i ve Sokrates Club programı. Sokrates FC'nin yeni bölümünde Burak Balaban, İlhan Özgen'le birlikte ben İlhan Özdemir yayında olacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Selamlar İlhan'cığım. Saatler olsun.
Çok teşekkür ederim.
Berber fiyatları da gündemde biliyorsun çünkü bu ara.
Evet, o yüzden gitmişken tamamen kestiriyorum. Yani hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak şekilde kestiriyorum. Biraz militarist bir tıraş yaptım. Çünkü ne kadar geç uzarsa ekonomik olarak... O kadar rahatlarız
makul,
yani.
Çok makul.
Çok teşekkür ediyorum ama. Babacığım sen de hoş geldin.
Selamlar.
Çok güzel bir üstüm var.
Teşekkür ederim.
Bugün hırka mı ceket mi diye sordum.
Ben de etkilendim.
Tricot blazer diyebiliriz. Oo. Bugün konuları siz atınca öyle karar verdim. Giymeyecektim
özellikle
ama.
Özellikle bir konumuz var ki. Aynen. Şimdi bozmayın sürprizini.
Yüzyılın maçı. Onun için giydin değil mi?
Evet, onun için.
Game of
İki takımın da ortak rengi olarak.
Ha, Game of the Century. Hani bugüne kadar Sokrates FC'de çok fazla maçtan bahsettik. O Göteborglu UEFA Avrupa Ligi finalleri. 70'lerin Kulüpler Kupası finalleri. Hepsinden bahsettik.
2005
görüntü analiz ettik. Aynen öyle. Romanya-Fransa maçı. İkinci Liverpool-Milan maçı. Hani tarihin en iyi maçlarından hep bahsettik. Ettik ama bu maç en iyisi. Bu maç
hepsini
en iyisi.
Unutturdu bize. Öyle bir video geldi ki önümüze.
Sedat'a teşekkür ederim.
Ama
Sedat
reklam,
bulmuş.
Reklamı,
Sedat attı bana. Evet.
Reklamı şimdiden yapacağım ama programın sonunda onu konuşacağız sizle birlikte.
Yeni
fakat
medya.
Reklamı lütfen takip edin. Yani programın sonunu kaçırmayın diyelim.
Yani inanı çok kez heyecanlı gördüm. NBA tarihiyle ilgili, günceliyle ilgili bu kadar görmemiştim. Oyundan feyz aldı, spikerlikten feyz aldı, taraftarlıktan feyz aldı, her şeyle inanı değiştiren o gün.
Bağbali'de bir haber atlatmış gibi bir çocuksu bir heyecan vardı yüzünde bugün. Meraklı bekliyorum ben.
Ama bir yandan da üzgünüz çünkü Atahan Altınordu şu anda evinde istirahat ediyor.
Etmiyor, dükkandaymış.
Esnafın tatili yoktur. Patronun da tatili yoktur.
İzleyenlere kulak verdik.
Aynen Buracığım, sen açıklayabilirsin onu.
Son programda ufak bir ses sorunu yaşamışız. Çok da fazla yorum aldık. Biz de hemen müdahale ettik konuya. Atağını bıçak altına yatırdık. Bundan sonra artık o nefes sesleri gelmeyecek.
Bir burnundan bir ameliyat.
Aynen,
değil mi?
Hemen tıp dünyasını devreye soktuk. Birkaç gün içerisinde masaya yatırdık. Geçmiş olsun Atağın diyelim, şaka bir yana. Ufak bir planlı operasyonu vardı zaten. Acı içinde ama bu.
Evet, ziyarete de gitmiş İlhan Özgen.
Gittim hemen dün. Dün hemen Safranbolu fırından sevdiği şeyleri aldım ve gittim.
Bir dinleyelim.
Ama gitmez olaydım. Ama biri poğaça yedi. Kötü mü etti gibi. Gitti geldi, poğaça yedi. Labneli, ıspanaklı
poğaça. 3 gün falan yatsın da tam kilo alır zaten.
Alır. Şimdi aldım diye şikayet ediyor. Gene bomba bir anıyla. Yani ameliyat oluyor, gene anı var.
Gitmez.
Gene bir şey var. Ben de bir Atahan anısına alet oldum. Şimdi Atahan'ın eve gittim de... Abi emin olamıyorum. Bu yeni yapılan evler var ya, bunların hepsi birbirine benziyor, evet, benim için. Mesela şeyde, Nişantaşı'nda da çok denirdi. Bizim işte Sur içinde de denir. Bütün sokaklar birbirine benziyor. Hani oraları bilenler için benzemiyor da ilk gelen için benziyor olabilir. Şimdi yeni yapılan evler de benim için öyle. Özellikle Anadolu yakasında çok o evler. Yani hepsi birbirine benziyor. Onun için Atahan'ın apartmana gittim de yani emin olamadım. Şimdi biriniz diline basarım manyak gibi, elimde şeyler, poşetler falan. Atahan'la Elif'e mesaj attım. Dedim yani katmat kesin bir şey alayım. Atahan dedi işte şu sokak numara 4 dedi. Ben de tam kapının önündeyim. 4 numaraya bastım. Kim o dediler. İlhan dedim böyle, bir de şakalı ses yaparak daha da. Beyefendi pardon dedi. Atahan başlatmanın daha argosunu diyecektim ki. Ya İlhan dedim. Beyefendi yanlış, kime geldiniz dedi. Dedim pardon. Bu arada baktım mesaj geliyor. Atan 3'müş. 3. Şimdi böyle olunca
kendi evi orada.
Fili otomatlarda onu silmen lazım ya. Ben de geri tuşuna bastım. Abi geriye basınca bir 4 daha eklendi yanına. Of. Bir daha bastım, bir 4 daha eklendi.
Eyvah.
Ataya dedim bu otomat bozuk herhalde. Ben silemiyorum bunu. Dur geliyorum, açacağım dedi. Geldi, açtı. Yukarı çıktık. Apartmanın WhatsApp grubu var. Öyle bir apartman. Organize bir apartman. Orada şikayetler yağmaya başladı. Otomatta 444 yazılı kalmış. Bunu ne yapacağız? Otomat bozulmuş. Şunu böyle de bir şey alet
apartmanın
olduk.
Elektronik sistemi çöktü baba.
Çöktü.
Atanın bir hatası sonrası.
Yani işte o benim hatam. Bilmiyorum bu arada, yani o geriye basınca 444 oluyorsa demek ki bozukmuş zaten, ama böyle bir şey de imza
attı. Peki bugüne kadar 4 numarada mı oturduğunu düşünüyormuş?
Hatta. Öyleymiş herhalde.
Pardon. Ben de onu şaşırdım. Epeydir de oturuyor. Yani ağız buz değil yani.
Olabilir yani. Üç.
Bir sene oldu değil mi? Biz ne
daha
zaman
fazla
gittik?
Oldu. Ben taşınalı bir sene oldu abi.
Evet evet bir sene geçti. Bir buçuk senedir dört numarada oturduğunu düşünüyormuş.
Gerçekten inanılmaz.
Dört numarada kim oturuyor?
Acaba kim oturuyor?
Sorsaydım keşke. Kime geldiniz siz kimdiniz diye bir kontra soru.
Hatta'nın cevabı ne oldu acaba WhatsApp grubuna? Onu da merak ediyorum. Savunması nasıl oldu?
Şey yapmıştır.
Bu konuda bir açıklama yapacağım ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Deyip açıklamaya girene kadar yormuştur.
Kısa tutacağım onu. Deyip bir şöyle bir
mesaj. Çünkü WhatsApp'ta da çok yazmayı sever o. Eskiden yazıyordu yani. Şey böyle bir güncel siyasi olayı olduğunda söylüyorsun. Falan yazıyordu ya.
Ama işte artık Kemal Yıldırım'a can yayınları açıkladığı gibi başlarsa.
Neydi?
80 yılının sonbaharında
kurulan.
Erdal Öz'ün öncülüğüyle kurulan.
Oradan Sokrates'i açıklayacak.
Açıklayacak da adam kapadı onu. Pazarlamacı sandı. Can yayınları kitap satıyor sandı adam ya. Şey bir de muazzam bir ameliyat anısı var. Anestezi anısı. Ama yani Atahan anıları artık şuna döndü. Eskiden Sencer ben insanlara anlatmayı severdik. Ama böyle hani Cem Yılmaz esprilerine, Cem Yılmaz taklidiyle yapan adamlar var ya arkadaş ortamında. Artık ona döndü bence.
Bu işaretten çok severim.
En iyisi yani. Atahan anlatmalı onu.
Bekliyoruz.
Ona bırak. Muazzam bir anı.
Hatırlatacağız.
Anı yaşanmış mı yaşanmamış mı kimse bilmiyor.
O da emin değil baba.
O da emin değil.
Güzelliği orada
var. Uyuşurken tam hissetti yani yaşamış bunu ama çok muazzammış.
Ben hep söylerim yalan söylemek anıda bence doğal ya. Yani anı anlatırken bence yalan tabii söylemek. Ortama bakacaksın, insanlara bakacaksın. Kimin tabii ne ilgisini çekerse ona göre bir tane süs koyacaksın.
Mübalağa yani almadan mize olmaz derler. İnceden de
bir. Röportajda da öyle. Öyle adam buldum. Bu daha zevkli oluyor. Yani
biliyorsun bir yerde attığını.
Salladığı çok beğendim. Her hafta atıyordum üç tane. Yani, geç.
Mesela biz sevgili Deniz Gökçe ile röportaj yaparken Beckenbauer'den Pele'ye uzanan o anı zincirinde ufacık mübalağalar vardı muhtemelen yani. Ama
öyle... Ne yapıyorsun ulan dedim tarzı.
Beckenbauer öyle diyor.
Öyle bir şey vardı.
Rahmetliyi de andık.
Franz Boba'ya da geleceğiz ama öncelikle bir Real Madrid'i tebrik edelim. Çünkü Barcelona'ya bir futbol dersi verildi. Vinicius Junior önderliğinde. Buracım ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
Kıymetli bir camiye tebrik ediyorum her şeyden önce.
Bir kupada.
Abi şaka bir yana. Çevi de demiş hani kontra ataklara çok zarar verdiler bize diye de. Yani bravo. İlk yarı bu kadar otoban. Abi her top pozisyon savunma arkasında ama zaten sene başından beri hani Barcelona ciddi sorunlar yaşıyor zaten. Geçen yıldan biraz uzaklar. Çok da rahat o açıkları kullandı Real Madrid. Yine bir hafta önceden referans vereyim. Ligdeki maçtan sonra da daha doğrusu kupadaki maçtan sonra da Xavi biz kötü değiliz. Real Madrid ve Girona çok iyi demişti. Sezonun gidişatıyla alakalı olarak. Hani kendisi de zaten aslında böylesi büyük bir eşleşmeden bir hafta önce 10 gün önce böyle bir mesaj vermek bilmiyorum. Soyunma odasına nasıl yankılanır? Karşı tarafa ekstra bir özgüven verir mi? O tarafları da düşündürdü bana. Yani bu kadar rahat geçmesi maçın Real için.
Vinicius Junior da neden kavurdu be maça?
Xavi hata yapmış yani. Tam şansal bir yukarı açıklaması. Hani ya tamam hocam Barcelona kaybetti de
Girona'da
taş gibi takım.
Onu teslim hocam.
Hoca yanlış öyle. Evet,
abi katılmış. Dinlediniz mi?
Evet. Daha dinleyemedim.
Ben heyecanla açtım videoyu. Bu hafta ben onu dinledim. İzleyeceğim. Özellikle şansal abinin o phantom kamera dertlenmesi
var.
Beni bitirdi. Çok hoşuma gidiyor öyle şeyler.
Phantom var abi.
Super slow, phantom, sahnede 400 kare çeker. Yani o onlara dertlenmesi çok hoşuma gitti o videoda. O yüzden şansal abi izleyeceğim.
Ben Atom'a bir Erman Toroğlu istiyorum. Benim isteğim o. O programda. Biraz... Aranata Pilavoğlu'nun zihnindeki o futbol çöplüğünden neler çıkar kendine.
Kaldıramayabilir Türkiye biraz. Aynen. Erman Toroğlu'na baba.
Mesela ben Orkun'u kaldıramadım. Çok tempoluydu. Ya. O kadar tempolu bir yayındı ki. Bittiğinde böyle koşmuş gibi yoruldum.
Sen Orkun'un anlattığı Erman Toroğlu anısını gördün mü orada? Çok iyi. Programı.
Hocam biz o yıllarda
seks kattık biraz futbolun içine. Biz bu arada belki programda alışılır. Bir kere Orkun sağ olsun beni corner'daki imparatorluğuna bir gün davet etmişti. Evet. Oraya gittim. Erman Toroğlu arka masada oturuyor. Önümdeki masada ben Uğur Ozan, Orkun oturuyoruz. Of. Uğur Ozan'la Erman Toroğlu'nun yanına gittik dedik ki Erman abi biz senin çok büyük hayranınızız. Bir fotoğraf çektirdik ama Erman baba ayağı bile kalkmadı. Biz ayaktaydık.
Şey gibi Beşiktaş'ın durumunu soran eleman gibi
tam
durdum.
Tam orada bu arada tam onun önündeki masada çektirdik. Biraz Erman baba biraz şeydi yani ne yoruyorsunuz beni dedi ama güzel bir fotoğraf
Erman
oldu.
Erman baba eskiden de Cumhuriyet meyhanesinde falan olurdu çok.
Zaten yakın baba hep evet, herhalde evet. Muhtemelen oradan da geliyordu.
Oradan da oraya.
Çünkü farklı. Zaten iki adım üç adım yol. Ama ben seviyorum yani nasıl işte eskiden Beyoğlu şairleriyle, yazarlarıyla, edebi tartışmalarıyla kesinlikle ünlüyse şu anda da Erman Toroğlu'yla, Orkun Çolakoğlu'yla ünlü benim için. O yüzden de seviyorum yani.
Doğru diyorsun. Bu arada Beyoğlu'nun bu durumundan bahsetmişken şeyi tavsiye edelim. Mubi'de Onat Kutlar belgeseli gelmiş.
Ha izledim geçen.
ben Şakir Eczacıbaşı'nın otobiyografisini yeni okuduğum için birçok şeyi böyle duayen gibi izledim. Ya bilirim canım o dönemleri diye.
Yeni bir şey öğrenmedik.
Ama çok evet, çok tatlı şeyler var. Emeklerine sağlık herkes.
Çok özel bir adam ya. Çok öyle. Özel bir adam ve ben şeyi de seviyorum. Bir dönem Türkiye'de böyle o 60'lardaki 70'lerdeki ateşli sinema tartışmaları. Hani çünkü sadece sinema tartışması değil, sinema üzerinden işte Osmanlı Cumhuriyet bağlantısını biz açıklayacağız. Biz ne olduğumuzu öğreneceğiz tartışması var biraz orada. O yüzden çok heyecanla izledim ben de. Yani ben belgeselin daha akıcı ve daha farklı olabileceğini düşünüyorum teknik açıdan. Sen de belki ona detaylı olarak onu başka bir zaman konuşuruz ama çok özel bir insanın çok özel bir hayatı yani.
Evet ya, bu durumlarda ben ilk şeye bakıyorum aslında. Dediğin çok doğru. İzlerken teknik açıdan hani biz de bir şey yazıp öyle şeylere yapma aşamasına girdiğimiz için naçizane o açıdan da izliyorsun da. Ya artık Türkiye'de bu durumlara ben önce şu açıdan bakıyorum. Ya bugüne kadar bu adamla ilgili böyle bir şey yapılmamış. Aynen. Bu insanlar yapmış. Elini taşın altına sokmuş ve
bitirebilmeyi de başarmışlar.
Bitirmişler. Aynen. Ve arşiv olarak da misal yani o şeyler
ses kayıtları.
Ses kayıtları. Tartışmaların, açık oturumların ses kayıtları ya da işte komik dönemin Türkiye'sinin yasaklarından Kiril alfabesi görünmeyecek mevzusunda işte oradaki abimizin karton koyması Kiril alfabesi çıktığında
Potemkin'de komünist olacağız diye Kiril alfabesini saklıyorlar.
Onu yaşatmaya çalışmışlar. Ya da alt yazısız film nasıldı mevzusunda. Böyle
ona ne diyorsun? Bir dönem yani Türkiye'de en güzel şeyler.
Ben ilk öğrendiğimde şoka girmiştim onu ya.
Ya seyircilerimize söyleyelim. Bir dönem alt yazılı filmler işte Sinematek 60'larda kuruldu. İstanbul'da Beyoğlu'nda Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından. Şakir Eczacıbaşı'nın da desteği var. O dönem bir grup insan bayağı desteği var. Ve alt yazılı filmler bunlar. Alt yazısız filmler daha doğrusu. Bunlar hep Fransız filmleri, İtalyan filmleri, Polonya Sovyet filmleri, var. Polonya filmleri. Çok var. O yüzden de filmlerin alt yazıları yok. Ve insanlar filmlerden önce şöyle kağıtlara filmin özetini yazıyorlar. Bir sayfa, iki sayfa, bazen 10 sayfa. Sen filme girmeden şeyi okuyorsun. Mesela Jean-Luc Godard'ın filmi diyelim. Belmondo. Belmondo bu sahnede caddede yürüyor. Kıza döndü ve şunu diyor. Kıza onu sevdiğini söyledi falan. Önden sen bunu okuyorsun. Filmi de izliyorsun sonra. Filmin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun.
Aa, muazzam.
Çoğu zaman da...
Skriptleri bulmak da inanılmazmış.
Bazen de tiyatrocuları orada sahnenin önüne koyuyorlar abi. Tiyatrocu şey diyor. İlhan kıza baktı. Ve çok güzel şeyler söyledi falan. Yani tam motomot çevirmiyor ama filmin duygusunu özet anlatıyor.
Mesela bu kaydı bulmuşlar. Bir filmin böyle bir kaydı vardı.
Evet, mükemmel değil miydi?
Evet, çok evet, iyi. Öyle şeyler, arşivcilik çok güzel çalışmış. Ellerine sağlık.
Ben onu sonra Buñuel'in otobiyografisinde de okumuştum baba. Oradan aklıma geldi. Orada da Explicata Oramine bir şey diyorlarmış. Onun bir rolü varmış. İspanyollar da 1930'larda 40'larda filmi açıklayan bir adam solda duruyor. Film ileride şey arkada duruyor. Adam filmi el hareketleriyle sesli bir şekilde anlatıyor. Ve çok apayrı bir sanatmış o da bir dönem yani. Onları görmek çok güzel.
Kestirmesi çok zor bir şey ya. Şey de vardır öyle işte. İslam Çupi'nin İstanbul kitabında İnancım'ın çok güzel bir yazısı vardı. İslam Çupi'nin spor yazarlığı değil de o İstanbul hayranlığı.
Yeni basıldı bu orada.
Evet
kitap.
Evet, yeni basıldı kitap. Beygidi
İstanbul.
Harika bir kitaptır. Orada da Suriçi'nin eski mesleklerinden lodosçuluğu falan anlatıyor. Ya bugün bakınca çok saçma. Ulan yani birçok işi mesela bankacılık değişti diyorsun. Eski bankacılığı hayal edebiliyorsun ya da dergicilik, gazetecilik. Bunlar hayal etmesi de zor işler. Yani lodos olunca kıyıya gidip oradaki şeyleri toplayan adamlar bundan bir meslek edinmiş. Evet. Bu da öyle. Kestirmen çok zor. Yani nasıl lan? Yani el hareketleriyle kenarda simultane çeviri. İlginç şeyler var.
Hakikaten çok güzeldi. Onu da tavsiye ederim seyircilerimize Mobi'de. Onat Kutlar belgeselini. Buracığım sana burada başka bir şey atacağım. Vinicius Junior. Şu anda futbolu yararsında nerede sen? Şimdi Jude Bellingham'ı çok konuştuk ki bu maçta yine acayip bir pas attı.
Abi evet.
Yani
ters
pas
ayaklı atıyor ya.
Havada durdu böyle ve savunmacı şey yaptı ya orada. Hakikaten yani tırnak içinde felç oldu ya savunmacı, ne yapacağını şaşırdı.
Ya bir de uyum da zaman alan bir şey ya. Yani bir anda Vinicius'la Bellingham'ın bu kadar rahat anlaşmaya başlamış görünmesi de garipken yani Vinicius sakat geçirdiği dönem de var falan. Hakikaten çok çok rahat entegre ettiler Bellingham'ı sisteme. Ve orada sağ ayakla pası planlarken aslında ayak dışıyla son anda yani bu kadar doğru yere atması.
Deli bir adam ya.
Hakikaten.
Ya dur, yani Vinicius da inanılmaz bir oyuncu. Bu maçın yıldızı oydu da Bellingham'ın duruşu falan mest ediyorum ya.
Soruna dönecek olursam Vinicius kendini en üst tabakada görüyor bence. Bunu da şuradan referans alacağım. Dünya Kupası zamanında sanırım Nike'tan mı sponsorundan ayrıldı. Yani ona özel bir işte pazarlama kampanyası yapmadıkları için, ona özel bir planlama yapmadıkları için sinirlendi. Kontratını feshetti. Hani orada olmayı hak ettiğini düşündüğü için. o açıdan böyle bir arada kalmışlık var sanki. Çünkü hani Haaland ve Mbappe dönemi gibi deniyor ya. Messi, Ronaldo bitti. Şimdi bu ikisinin dönemindeyiz. Hani oraya yakın biri var mı tartışmalarında? İşte hep bir Bellingham'ı anıyoruz. Ama Vinicius da 2-3 senedir aslında çok genç yaştan itibaren Şampiyonlar Ligi zaferini de Real Madrid'in hatırlayalım. Orada da çok etken olan bir oyuncuydu. Bu sene işte yine büyük bir maç, yine 39 dakikada gelen bir hat-trick. Yani bence oraya çok yakın. Yani iş bitiricilik konusunda belki hani star ışığını sağ içinde atıyorum 80 dakikaya varan etkisini tartışabiliriz. Ama bitiricilik konusunda, skor konusunda da üzerine düşeni fazlası yapıyor bence.
Ve yani geldiği zaman da fırtına gibi geliyor bir insanın yüzlerine.
Hakikaten öyle.
Yani savunmacı olmak istemiyorsun abi karşısında. Hakikaten savunmacı olmak istemiyorsun.
Bence böyle bir yıldız olması Brezilya milli takımı için daha iyi ama.
Neymar yerine mi?
Aynen öyle.
Bütün ışığı almayacak gibi mi?
Yani Neymar'ın o yönü bence milli takımı çok zorluyor. Gerçi Neymar da daha çok yaşlı bir oyuncu değil, daha oynayacak da. Öyle bir yıldız olmak daha iyi bence ya.
Yani biraz daha az parlayacak ama yani iş bitirecek.
Yani bileceksin onun tehlikeli bir adam olduğunu ama işte bütün her şey onun üzerinde. Reklamlar onun üzerinde. Takımın yüzü olmak onun üzerinde. Bu takımda baskı yaratıyor gibi. Böyle alttan alta yıldız olmak belki onun için kötüdür de bence genel manada takım kimyası için daha iyi ya.
İlginç. Şimdi Arjantin'e Brezilya arasında bir fark bu açıdan çizebilir miyiz tarihte peki? Yani Messi, Maradona gibi böyle tek bayrak yıldızları varken başarılı oldu Arjantin ama Brezilya'nın işte Ronaldo'yu sayıyoruz da yanında da Rivaldo'su vardı, o'su vardı. Birçok yıldızla ben... hep şampiyonlukları var ya Brezilya'nın. Atıyorum Pele zamanında, bir de Garinca var yanında hani.
Geçen Juventus programı için Vial'in The Italian Job kitabını bir daha okudum.
Ha, hatta... Lippi'nin Juventus'unu yaptınız
evet,
grupla.
Evet, doğru.
Onu da izleyelim lütfen Sokrates Dergi efendim YouTube kanalında.
Orada hatta şeyi anladım yani ben o kitabı Sezgin'den galiba ödünç alıp okumuştum 2011 filan. Hani hem o daha okul İngilizcesiydi yani daha egzersizi yapmamıştın. Şu an hem o açıdan hem de anlatılanlara hakimiyet açısından böyle okuyunca daha çok böyle vay be bak bu da var bu da var diye böyle bir aydınlandım. O yönden çok keyif aldım kitaptan. Kitap 2005 mi 2006 mı ne basımı ilk, ben PDF'ini indirdim şimdi. Şimdi dedim bayağı önce. O daha sonra edisyon yapmışlar ikinci baskı için. O da 2006 Dünya Kupası'nı yazmış sonuna. İşte İtalya bütün anlattığım o taktiksel disiplini olan, oyun içinde esnekliği olan, böyle yetiştirilen oyunculara sahip bir ülkedir. Bunu kullanan antrenör başarıya ulaşabilir ama şu etmenlerden de hep kullanılamaz, hep başarı gelmez gibi İngiliz ve İtalyan futbolunu karşılaştırıyor Vialli aslında kitapta. Orada işte İtalya milli takımını anlatıyor. Yani hem hocası esnek hem taktiksel olarak Del Piero bile rakibi kovalayabilecek gönül bağlılığı olan oyuncular diye giriyor. Sonra Brezilya'ya geliyor. Belki de diyor birçokları için turnuvaya gelmesine bile gerek yoktu. Ama şunu unutmayalım. 2002 Brezilya kazanırken evet Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho vardı ama Gilberto Silva diye bir oyuncu vardı. Defansında güvenebilecekleri su taşıyıcıları vardı. Hani böyle bir takımdı aslında. Bütün olarak çok iyi bir takımdı Brezilya diye. Çok doğru dedin yani. Brezilya'nın o yönü eksiliyor gibi Neymar'la son iki Dünya Kupası'nda. Bunu zaten hep konuşuyoruz yani.
Ki şimdi yine sakatlandı. Hani artık ne zaman bir daha sağlıklı olur, ne zaman bir turnuvaya fit gelebilir. Çok da şanssız bir oyuncu o açıdan.
Tabii bu zaten Neymar'ın evet. da suçu olan bir şey değil. Genel Brezilya takımı kurulurken ya da o yarattığı etkide insanların bakış açısında eksik oluyor. Yoksa Neymar ne yapacak yani top mu oynamayacak adam o. Hem yıldızlığı da o eksileri.
Ama onun konumlandırma biçimleri evet, daha evet. farklı olmalıydı. Diyorsun.
Bu kupa gene neyse öbür kupayı hatırlasanız o tamamen Neymar'a gol attıralım turnuvasına dönmüştü bir ara yani. Orada çok baskı olmuştu.
Doğru.
Ama Nike'ın Vinicius'u iplememesi de çok iyi bir şey. Yani onun o konudaki ifadesi.
Ki o arada tam böyle Şampiyonlar Ligi'nde falan da böyle öttürüp hakikaten artık o seviyenin oyuncusu denen de
önemli. Belki Avrupa pazarı için düşünüp hani sonuçta İspanya'da var ama belki Avrupa pazarında mı etkisini mi öyle görmediler. Hatta belki İlhan Özgen'in dediği gibi yani. İlhan Baba mı İlhan Özgen'in?
İlhan
Baba'nın
dediği
gibi. İlhan Baba'nın dediği gibi belki hani Vinicius'un daha rolünden emin de değillerdir. Futboldaki statüsünden emin de değillerdir. Ama şey geldi aklıma. Körünün ayrılma sebebi
tam,
var ya.
Tam onun gibi okudum ben de o dönemde.
Yani sunum yapıyorlar Körü'yle.
Yanlış yazıyorlar ismi.
Kevin Durant'ın sunumunu almışlar. Kevin Durant'ın sunumunu şey yapmışlar. Yani aynısından Körü'ye yapmışlar. Değiştirmiş. Ama ismi unutmuşlar Kevin Durant olarak.
Bu bana bir adam at. Bunu bir adam.
Alptu
baba kaçmış.
baba ya. Kevin Durant'ı unutmuşuz orada.
Baba şey yaparız
baba
onu.
Düzeltiriz
onu ya.
Peki biz Stephen Curry bu yüzden Nike'ı bırakıyor.
Ve şey yazar. Alptu Curry bıraktı bizi. O da fazla sinirlenmiş.
Yani şimdi
Kral asabiymiş herhalde.
Ne var baba ata?
Kralın şekeri düşüşüler.
Curry deyince de şimdi bir konu da var bu hafta gündeme gelen köylüler hakkında, bilmiyorum. Ata da yok. Ha. Baba değinmek ister mi bu konuya?
Evet, ilginç bir şey, çok ilginç bir bilgi paylaştı.
Allah Allah. İlginç çekebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum.
Evet, yani evet, ona göre atağını bırakıyoruz.
Yani şöyle, biliyorsun Curry bir aile babası ve çok net, yani çok bir Hristiyan izlenimi veriyor medyada. Hiç onun dışına çıkan bir açıklamasını görmedik ama eşi bu hafta bir talk show programında Curry'nin ayak fetişi olduğunu söylemiş Steph Curry'nin. Bir anda böyle bir bilgi öğrenmiş olduk Curry'den.
Helal olsun.
Nudist dediğinde ayağımı atıyorum yetiyor diyor.
Abi inanılmaz bir bilgi ya. Bir de hani Curry o kadar çok İncil paylaşıyor, o kadar çok Hristiyan kimliğini öne çıkarıyor ki.
Ayrı, ayrı.
Ama yani nikahlı işi. Aynen, İncil aynen. Ayrı.
Hayır yani hiç medyada kendini böyle göstermemiş. Yani
i̇şte atan deyince poker oynuyormuş diyeceksiniz.
Long Island'da gidiyor ya.
Özür dilerim, ani geldin. Bir müsabakam var.
Poker oynadın.
Bir 5 dakika çevirdi sonra yenildim diye kapadı. Ben de atan deyince atan öyle bir şeyi yok.
Benim Fransa'daki amcamlar öldür baba. Sabah 4'te kalkar amcam benim. Zaten 10'da yatıyor akşam. Fransız tartışma programlarını izliyor. Böyle Fransızların şey programı oluyor. Gabon'daki eğitim üzerine sohbet ediyorlar. Veya işte 4 saat şey programı oluyor birinci kanalda. Erasmus öğrencilerine verdiğimiz hibeleri 50 euro arttıralım. 4 saat tartışıyorlar.
Çok iyi abi.
Amcamla onu izliyoruz. Sonra uyuyor baba. Sabah kalkıyor. 4'te tam başımda bilgisayarı açıyor. Poker'ı açıyor. 4'ten 8'e poker oynuyor. İnanılmaz bir hayat.
Altay'a tanıştırmamız lazım ya. Aynen, dayıyla tanıştırmak lazım.
Buradan sana Curry'yi tebrik ettim bu arada. Kutluyorum. Helal olsun. Başkasının sevgilisini şusuna busuna yazacağın adam.
Hiç.
Doğru canım.
Eşiyle münasebet. Öbürü de ayrı şeyler.
Bir aile babası olarak her zaman
sadık.
Sıkıcı olmak zorunda değil bir de.
Aynen öyle abi. Yani işi varmış adam.
Burada
Magic Johnson gibi mi olsun adam?
Nedir baba? Yani detaylandırıyorsun.
Magic Baba'nın hayatı biraz ilginç 80'lerde ama basın çevresindeki herkesin hayatı ilginç ya. Playboy malikanesinden çıkmadığı için oraya Michigan'dan Lakers takımı.
Çıkarmışsın adamı Lansing'den.
Şeyle ilgili rahmetli Can Bartu'nun bir lafı vardı bir programda, hiç unutmam. Yani öyle açıp da Senior Bartu ne diyor diye her programı izlemezdim. Tabii de öyle bir alışkanlığım hiç olmadı ama şey yani böyle o yorumlarını çok severdim ben. Biraz böyle tersti ya. Hani beğenmez. Ya, asist öyle mi olur derdi ki haklıydı. Kornerden asist olmaz. Ayağına atacağım topu derdi filan. Kaka Milan'a gelir gelmez biliyorsunuz hemen uyum sağlamıştı. Çünkü yani hem Kaka çok iyi bir oyuncuydu elbette, hem de o Milan'ın o düzeni tam kakalıktı yani. Yani oraya o oyuncuyu koy, devam etsin hayatın. Her şey bir anda uyuşmuştu yani. Dünya tarihinin bile çok iyi bence transfer hamlelerinden biri, bir kitapta başlık yazsan örneklerinden biri. İşte şeyde övüyorlar Kaka'yı, hemen uyum sağladı. Aslında dili de konuşmuyorlar falan filan, böyle klasik yorumlar. Futbolun dili bildir, birdir. İyi topçu her yerde oynar dedi. Bu kadar.
Bitti.
Bellingham'a da öyle diyoruz. İyi topçu her yerde oynar.
Bayılıyorum ya Bellingham'a. Var mı başka o tepeye koyduğun bu ikilinin arkasına oyuncu?
Haaland ve Mbappé.
Neymar diyorum. Mbappé,
ya ben
Haaland'ın
öbür
arkasına.
İkisini de böyle Messi ile Ronaldo gibi olacaklarını da düşünmüyorum abi bu arada. Yani bence ben şeye de üzülüyorum. Birçok insan böyle yandı ya, yeni Maradona, yeni Cruyff. Alakası olmayan insana yeni Cruyff derlerdi biz gençken, küçükken. Ben, herifin alakası yok. Hızlı bir kanat oyuncusu aslında. Şimdi isim vermeyeyim, bir ara herkesin kırıldığı isimler vardı böyle. Mesela Robben'e bile öyle dediler ki, yani Robben çok büyük bir oyuncuydu ama Cruyff değildi yani, başka bir oyuncuydu onlar. Snyder'e bile dediler ki, dediğim gibi şeylere bile, yani en olmayan Hollandalılara bile. Hı-hı. Ya da bir Arjantinli 10 numara yeni Maradona geliyor. Alakası yok. Farklı bir oyuncu. Yani Riquelme yeni Maradona olamaz stil olarak. Farklı bir oyun kurucu Riquelme. Gibi şeyler vardı. Burada da yani devamlı o çatışmayı, devamlı o rekabeti araya araya böyle yıldızları harcayacağız gibi geliyor. Yani Haaland da Mbappe de büyük yetenekler ama öbür ikisiyle ilgili dediğimizi hep yanlış anlıyorlar ya. O istikrar çok garip bir şey. Hani tek o onları farklı yapıyor gibi anlaşılıyor ya. Seninle de çok laf yerdik böyle işte on numaraları överken. Ya on numaraların hepsi zaten çok yetenekli adamlar ama Messi'nin o yeteneğin üzerine koyduğu bir şey daha var. O istikrar diyorduk. Haaland da Mbappe de onu o kadar taşır mı emin değilim abi. Bunlar saçmalık yaptı bu ikisini
ya. Bir de Mbappe'nin kulübü orada ilginç. Yani Mbappe Paris'te kaldığı sürece statü olarak hep kulüp takımlarında daha farklı bir statü değerlendirilecek. Milli takımda çünkü zaten kazanabilecek her şeyi kazanmak üzere zaten. Bir de Avrupa katarsa bunun yanına, bir Dünya Kupası aldı, bir Dünya Kupası finali aldı. Ama kulüpte Ronaldo ve Messi gibi bir kariyer elde etmek çok zor ya.
Ama işte abi orada da şey var. Yani milli takımda bu saçmalığa devam ederlerse dünya futbol tarihine de öyle bir iz de bırakabilir. Yani dünya
uluslararası seviyede aslında.
Evet yaşa. Hani
kulübü tamam, Santos hakikaten çok büyük bir takım ve gösteri takımı gibi Avrupa'ya giriyor, maç yapıyor. Okey ama etki sonuçta hani bir kupa kazanma etkisi değil, ama milli takımla işte 4 kupada 3 tane zafer, hani birinde sakat olsa da o bir miras bırakmıştı. Mbappé'de
çok yakın başladı ona.
Evet. Ya yani kıl payı kaçan hatta işte son final.
Ve şansı işte takım acayip yani. Ne yapsa finale gidecek.
Ozan Can yapıyor bazen. Derinlik, Fransa'nın takımın derinliğini çıkarıyor. Çok savunma için. 35 tane aday var mesela, evet, falan.
Kolomani miydi o golü kaçıran?
Evet.
Kolomani golü attı zaten. Tabii, futbol tabii tarihinin en büyük geri dönüşlerinden de. Yani Mbappé o finali kazansın, Kolomani golü attı. Mbappé kazansın, o gün futbol bıraksın, yine futbol tarihinin zaten en büyük oyuncularından biri olurdu.
Hakikaten ya.
Yani Dünya Kupası acayip bir şey o. Acayip Eurolar, bir şey. Kupalar. Bir de şeyleri var abi, onlar çok tehlikeli. Böyle milli takım oyuncuları var onların. Adam kulüpte bir şey yapmıyor mesela. Ne o şey? Adını unuttum. Kanattaki.
Pavar mı diyorsun?
Yok, Pavar değil ya.
Onlar çünkü düştü çoktan da.
Unuttum adını. Bayağı
Dembele. Ha şey diyorsun ya.
Koman. Koman.
Ya mesela Koman'ın kariyerine bakıyorsun. Ya bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Orada olmuyor. Orada tam oyuncu olamıyor. Tam böyle as diyemiyorsun. Yıldız diyemiyorsun. Ama milli takıma bir geliyor. Oynuyor herif yani.
Doğru. Matuidi'den zamanında çok verim. Öyle. Pogba öyle. Kulüpte işlemiyorken.
Ha, Pogba öyle. Aynen. Pogba'nın son 6-7 yılında milli takımla oynadığı maçları gösterirsin. Kulüpte hiçbir şey. Juventus'ta zaten daha göremedik de, United'da da öyle acayip kaç maçını sayarsınız ki. Yani.
Daha da göremeyeceğiz gibi.
Sonra iş yatar. Ceza ile beraber artık. Yatar. Bırakacak gibi.
Buradan yetenek demişken Burak, sana Semih Kılıçsoy'u sorayım bu arada. Beşiktaş taraftarı için sezonun böyle çok tatsız bir döneminde çok güzel bir sürpriz,
evet,
oldu.
Abi, tutunacak böyle dallar çok önemlidir, kıymetlidir. Mesela Galatasaray'ın birkaç sezon önce çok kötü gittiği sezonda Fatih Terim'in ayrıldığı süreçte hatırla, Kerem parlamıştı mesela. Sonrasında takımın bayrak oyuncularından biri oldu birkaç sezonda. Semih için de o potansiyel var. Benim üzüldüğüm konu şu oldu. Yani sene başında da biz aslında bu adamı görmüştük. Hı-hı. Çıkmıştı, çok da güzel bir maç oynamıştı. Sonra bir anda silindi. İşte takım hani artık bir çıkmaza girene kadar da yine o forma şansı aslında gelmedi. Geldiği anda tekrar o yeteneğini gösteriyor falan. O da hani bu yabancı tartışmalarında bir daha sorgulatıyor beni. Yani ben birkaç yıl önceye göre çok çok değişti fikrim. Hani o zamanlar biraz daha böyle özgür olsun, isteyen istediğini yapsın falan gibi düşünüyordum. Ama belli ki bu bir şey katmıyor yani bize. O paralar daha verimli harcanmıyor. Müthiş bir scouting ağı kurulmadı Türkiye'de. Yine aynı paralar çok kötü oyunculara gidiyor. Yerli oyuncuların bari süresi artsın. Hani tamam, belki Alper Potuk, Mehmet Topuz kötü örnekler insanların hafızalarında var ama iyi örnekler de çıkıyor işte. En azından o forma şansıyla beraber. O yüzden biraz onları düşündürttü bana.
Bir
burada
de kimin aklına gelirdi ki Türkiye'deki kulüp yöneticilerine sınırsız bir transfer, evet, hakkı verip onu düzgün harcayacaklarına inan.
Tabii aslında.
Yani kimin aklına gelirdi ki orada sıkıntılar yaşanabilecek.
Bazı pürüzler yaşandı.
150 yabancı oyuncu da milli takımlarda düzenli oynayan öyle bir hayaller var ya. Kesin öyle olacak, evet.
Bir de şey oluyordu bazen, işte Ankara Gücü transfer yapıyor, 24 yabancıyı aynı anda transfer ettik, evet, falan. Tamam. Yani kulüpte tanıyan çok az vardır onların 8'ini falan transfer ederken.
Hayır, öyle kulak takıp girsen o gün kulüpten herhalde futbolcu
tabii
diye gelebilirsin.
Tabii iyi bir fiziğin varsa futbolcu diye girersin içeri.
Sırıtmazdı.
Ya Burak'ın söylediği şey bence çok doğru. Yani ben de umursamıyorum yabancı kuralı ne olmuş ne etmiş Türkiye Ligi'nde falan da. Yani son zamanlar çıkan bütün oyuncular, Yusuflar, Abdülkerimler, birçoğu böyle şeyde çıkıyor. Sıkıntıda, zorlukta, sıkıntılı sezonda, tartışmalı sezonda. Yani ben genel olarak zaten yabancı kuralına tüm dünyada...
Bosman'a karşısın sen.
Bosman'a karşıyım ben direkt yani. Onun için o çok izleyicilerimizden hoş karşılanacak bir şey olmayabilir. Oralara girmiyorum ama serbest olsun diyelim. Hadi öyle olsun. Ama gene de yani Türkiye'de çıkan oyuncuların... Bu tarz çıkması can acıtıyor aslında. Dediği gibi bu oyuncular var. O var, o var. Hepsi var aslında elinde. Ama bunları ya şeye de katılmıyorum. İyi olduğunda öbürünü kesiyor bak. Ona da katılmıyorum yani. O
parametre var abi. Sadece senin iyi olman. Ya zaten hiçbir alanda o yeterli değil ki abi. Sadece iyi olmanın yettiği tek bir alan var mı dünyada? Herhangi bir meslek grubu var mı? O biraz tıraş iş yani. Onlar biraz tıraş işler yani. O kadar çok parametre var ki. Ya buna karşı olanın öyle bir argüman sunmasını anlarım. Ama ona karşı olan da argümanı öne sürerken bunun da realist olmadığının farkında olmalı yani Türkiye şartlarında. Çok zor bir tartışma o yüzden bu yani. Ama yine değişiyormuş galiba kural değil mi?
Evet evet. Şimdi yani 14'ten 12'ye iniyor seneye. Sonra 11'e inecek. Ama işte 8'i sahada olabilir gibi şu anda. Hmm. O kalkacak. Yani 11'i de sahada olabilir
ben
seneye.
Ben şu an aktif olanını da bilmiyordum zaten. Arada mesela tanıdıklarım soruyor. Yani spor medyasında güya çalışıyorum ya. Güya değil çalışıyorum.
Abi karışık. Öyle
şey
diyeceksin.
Diyorlar bana mesela. Öykü falan arkadaşlara oturuyoruz. Ne alakaysa mesela bir soru geliyor. Diyorlar ki yabancı kuralı ne şu an? ya o biraz karıştı falan deyip böyle sıkıyorum. Ama bilmiyorum
öyle. Gibi o.
Kimle şey yapmam ki?
Hakim Mehmet Büyük'e bir şey sorsan o da şu an öyle diyordur.
Ne yaptık ya? En
son? Yabancı ne diye bir şey gelebilir. Tanju Çolak'ı tanımayan adam.
Babayı orada kaybetti ya. O, bu arada çok büyük hata yaptı.
Bu bir hata.
Tanju'yla keşke...
Ama magazin izlesen tanırsın ya. Peki, vallahi, onu da konuştuk geçen
gün. Doğrulandı mı yani? Bu olmuş mu cidden?
Ya,
Tanju Çolak da sinirlendiği zaman biraz sıkan az mı? Önce konuştuğumuz gibi mübalağa seven bir adam.
Bu arada şey, keşke bir röportaj daha yapsanız da sorsanız Tanju Çolak'a.
O bir kere şey Platini demiş ya, Anyeli tekrar futbola dön. Büyük aşklar bir kere yaşanır. O bir kere olur.
O deneyimi bir kere yaşarsınız.
Ama o Samsun'da olsa röportaj.
Aa,
son, son bir görev için.
O mahallede.
Peki yabancı sınırı olmasaydı yani Fethiye ve Körfez Spor 2002 geldi. Yılında yabancı transfer edebilseydi o maç nasıl tezahür ederdi?
Tüylerim diken diken oldu ya yine o maçı hatırlatınca.
Şimdi az önce kendi söylediğimi yanlışlayacağım. Şimdi Beckham mı skoru belirleyen golü atan adam mı? Hadi kes Beckham.
Aynen.
Hadi Sedat attı bu arada değil
Sedat
mi? Sedat Hacı Kemir. Yok yok gol değil. Evet, videoyu evet. Sedat Hacı Kerimoğlu paylaştı bizimle.
Bir gece ansızın.
Bayağı da izlenmiş video.
Ben maça dair hatırladım bir şey var inan sadece. Hı-hı. O paraşütle inenler. Onu hatırlıyorum.
Yani, haber mi olmuştu?
Belki de alkışlarla yaşıyorum biliyorsun. Hı-hı. Eski dönemin atomuydu bizim için. şey bütün olur. Videolar oradaydı gır gır şamata. Hani maça paraşütle inmek diye bir video falan izleyip güldük belki. Öyle bir şey hatırlıyorum ama maçın kalanını, o anlatımı, o türbünleri hiç hatırlamıyorum. Yani izlememiştim. Çok yani etkilendim.
İşte bu yüzyılın maçı dediğimiz maç, seyircilerimiz bilmiyorsa lütfen atsınlar. 2002 yılı.
Seyirciler bizden iyi biliyordur bu arada.
Evet.
Biz geç öğrendik.
Yani Fethiye Spor, Körfez Belediye Spor maçı. Sedat sayesinde biz bu hafta izleme şansı bulduk. 10 dakikalık bir video ve yani önce Türkiye'de futbol oynanan her maç gibi konfetilerle birlikte duran bir maç. Yani konfetilerle maç bir şekilde
78
duruyor.
78 Dünya Kupası gibi başlıyor.
Sürekli yani. Duruyor maçın başında. Fakat sonra yamaç paraşütüyle Fethiyeliler sahaya indikleri için durduğu bir kısım var. Oradan itibaren hiçbir şekilde futbol oynanmıyor. Yani sahaya seyirci dalıyor, polis ve jandarma seyirciyi kovalıyor, sandalyeler fırlatıyorlar.
Bu maçın özeti bu arada. Özette bunlar.
Uncut Gems'i izleyen varsa mesela o tempoyla gittiğini söyleyebilirim. Yani o paraşütle beraber tempo hiç durmuyor. Yani sürekli bir şey oluyor.
Bu kadar olay ben görmedim. Abi, yani Sulu Derbi'den falan daha olaylı bir maç.
Bir de anlatım var ki yani burada ismi öğrenemedik değil mi?
Yok öğrenemedik.
Bu belki dinleyenler bir şekilde ulaştırır. 2002 yılında yani dönemin çok ötesinde bir anlatım.
Kesinlikle.
Ve şeydi maç maçın da önemi şu galiba 3. lig 4. grup düşme kalma maçı.
Aynen. Ya İki takımın
ya
da tehlikesi
var düşüyorsun.
Aynen ya Fethiye ya Körfez düşecek. Ve hani Fethiye'nin 1930'lar uzanın o futbol tarihinden söz ediyor spiker.
Evet tamam araştıramadık ama.
30'lardan beri ligde olan diye şey geliyor.
Evet.
Acayip.
Tamam Amerikan istatistiği veriyor orada yani. En son liglerde.
Ve Buğra ben şeye bayıldım ya. Şimdi bir yerde Körfezli bir oyuncu. Körfez avantajlı maç beraber gidiyor. Körfez Belediye Spor'dan bir oyuncu yeri düşüyor ve sakatlanıyor. O sırada Fethiye Spor yönetiminden bir figür. Yani Fethiye Spor'un çok önemli bir figürü. Belki Ali Koç'u, belki Erden Timur'u bilmiyorum fizik figürü olarak. Aynen öyle. Sahaya dalıyor Sedye ile birlikte. Rakibin oyuncusunu Sedye'ye atıp çıkaracak. Fakat Sedye'nin görevlisinin elinden Sedye'yi alıyor. Sedye ile oyuncuya doğru koşuyorlar. Sonra oyuncuyu Sedye'ye fırlatıyorlar. Gördün mü? Yerden kaldırıp Sedye'ye doğru fırlatıyorlar oyuncu.
Sonra diriliyor adam.
Oyuncu da Sedye ile çıkarıldığını anlayıp canlanıyor bir anda. Yani sakatlı olmadığını fark ediyor. Abi o anda spikerin tepkisi. Herkes gördü. Ulan kim görecek o maçı izleyen zaten yani streaming olarak 2002 yılında kaç kişi izliyorlar işte, yerel televizyonun o maçı.
İşte zaten şu büyük ihtimal yerel gördü. Televizyon da canlı vermemiştir onu. Yani çekip mesela Kares TV öyle yapardı Balıkesir'de. Sabah çekilir gece böyle verilirdi. Öyle bir şeydir o yani.
Olabilir.
Ama ben hep bir zaman makinesi olsa tarihten hangi maçı izlemek isterdin? İki cevabım vardı. Yani 82 Fransa Almanya ya da İtalya Brezilya diye değişti artık. Sedat'ın o
2002,
mesajından sonra.
Fethiye. Fethiye de Bandırma'nın kardeş takım. Oradan da benim yakınım var Fethiye.
Kardeşim.
Oy, acayip bir şey ya. Maçı hakikaten izleyin. Ya son sürekli oluyor. Aklınıza ya tahmin edemeyeceğiniz şeyler oluyor.
Son dakika golü de acayip bu arada. Ve son dakika golünden önce şimdi biz
anlatım.
Burada,
yine anlatım abi.
Biz burada spikerlik yapıyoruz. İlhan Baba bize çok güzel bir şey söyledi. Öğrenin diye. Maç daha bitmeden spiker şey diyor. Düştük. Her şey bitti. Fethiyespor artık amatör kümede.
Yani film son, gibi düşün. Duyguyu tam çökertiyor sonra vuracak tepeye.
Hangi
onu
film
yapıyor?
1950 Amerika Milli Takım Dünya Kupası maçlarını izlediğimiz o filmi hatırlattı. Orada böyle yapıyorlar bir duygu yoğunluğu. Yani of, o climax öyle geliyor yani o tırmanış.
Ve diyor ya 1930'lara uzanan yolculuk bitti bugün diyor. Amatöre düştük diyor. Sonra da şey diyor, bırakın artık pas yapmayı. Bak Tiki Taka'ya da bir isyan var orada. Hani bırakın artık pas yapmayı, doldurun şu topu diyor. O sırada artık tribünden de şey diye bağırıldığını duyuyorsun.
Şişir.
Şişirin topu, doldurun şu topu diye bağırıldığını görüyorsun. Ve harbi hakta çıkıyor adam. Sonrasında da Rıdvan Dilmen'den önce de bunu yapmış yani. Gol olur diyor. Sonrasında frik ya şey diyor, frikik olursa gol olacak.
Kaleyi tutsun, kaleyi tutsun gol olacak diyor.
Ve inanılmaz bir son dakika golü. Yani Beckham'ın Yunanistan golünden
ya
daha iyi.
Ve maçın başında giriş de 90 dakika son.
Başka 90 dakika yok.
Ne yaptın baba sen ya?
Ben hep şey söylerim ya, Levent Özçelik'in Nöşetel maçı açılışı, İstanbul'da bahardan kalma bir gün diye. Oradan beri gördüğüm en iyi açılış Fethiye Körfez Spor. 90 dakika, bu 90 dakika başka 90 dakika yok. Hakikaten acayip bir açılış. Ya uzun süre izlediğim en iyi maç.
Kesin muazzam Game of the Century. Abi. Aynen. Ben yani bu maç nereye bağlanacak diye beklerken o friki hiç beklemiyordum. Acayip yani. Kaleci de Körfez kalecisi de Balıkesir Spor'un Menderes.
Ha Menderes. Menderes.
Biz Balıkesir'e gittiğimizde çok maçlara giderdik. O zaman kalecisiydi. O eski bir dostu görmek de beni
eski ahbap mı o?
Yok öyle bir şeyim yok. Yani Balıkesirli oyuncular bilirim biraz o kadroyu.
Menderes'i çok iyi tanırım.
Çok
iyi. Arkadaşım.
Ama çok,
çok
maçını izledim baba o golden sonra.
Çok da beni eleştirir. Turgut oynamalıydı.
Aslında o. Free kick de değiştireceksin. Van Hal gibi kaleciyi.
Peki Menderes Fethiye'nin mi kalecisi, Körfez'in mi kalecisi?
Körfez'in sanki ya. Golü yiyen kaleci.
Golü yiyen mi kaleci? Menderes yalnız o golü de yenmez. Top biraz yavaş geliyor.
Barajı yanlış kurdu.
Penaltı da tartışılır. Ben penaltıyı da bizim Mertcan'a soracağım.
Abi de penaltı var.
Ama doğru, abi hakemin onu de işi çok zor.
Ben daha önceden izleyince unuttum şeyi.
Baba sahaya sandalye atılıyor. Sahaya sandalye giriyor. Sahaya insan giriyor. Sahaya yamaç paraşütü giriyor. Sahaya jandarma giriyor. Penaltı oluyor.
Drone olsa
oluyor.
Drone girecek sahaya. Yani. Teknoloji yetse.
Sonunda bir de spiker şey diyor. Orada da bir polise karşı kışkırtıyor şeyi. Polis de kışkırtıyor. Polise saldırıyorlar diyor. Kamera da orada bir zoom yapıyor. Polisle bir adam tartışıyor. Yani polise saldırıyorlar dedi ya. İnanılmaz bir yayıncılık var Fethiyespor Yerel Televizyonu'nda. Eğer bize dinliyorsa bir şekilde o maçı vallahi anlatan. Çıkar da çıkar yani, belli olmaz bu. Lütfen bize haber versin. Kendisiyle vallahi sohbet etmek isteriz.
Ağzına sağlık.
O maçı konuşmak vallahi isteriz kendisiyle. Buradan da başka bir efsaneye gitmek istiyorum ben.
Lütfen.
Çünkü en az Fethiyespor Körfezspor maçı kadar önemli bir şey oldu bu hafta Sokrates Hepsi için. Hatta bir önceki bölümde sen bize yazmıştın Burak. Biz programın içindeyken sen babaya haber verin, Franz Beckenbauer'a vefat etti.
Dakikalarla kaçırdık.
Baba o arada Zagallo'dan bahsediyorduk tam bizde. Tam hoş o dakikalarda Zagallo'dan bahsediyorduk.
Benim böyle bir şeyim var ya.
Nedir?
Çağırırsın baba.
Sorma.
İlan da geçen Dünya Kupası'nda dedi, bak Kissinger gidecek dedi. Birkaç ay farklı da olsa
ama
usta gitti.
Ama Kissinger'ın da artık gitmesi gerekiyordu ya.
Tabii
ya,
yaşında
olduğu için
biz gideceğiz
şey
ya. Yani.
Benim bu konudaki zirvem şudur. Ben hayatımda hiçbir zaman böyle Michael Jackson'ı oturup da dinlemedim. Hı-hı. Hiç yani. Bu iPod'lar mı neler vardı hatırlıyorsunuz. Hı-hı. Kahraman'da vardı o. Birlikte kalıyoruz işte. Ben de bir şey oldu böyle, hani grup mevzularına bir ara mı vermiştik, provalar mı azalmıştı ne, bir annemleri görmeye gideyim dedim. Evde de Kahraman dedi ki benim iPod kaldı orada, onunla gelirsin canın sıkılmaz, çünkü ben yolculukta çok sıkılırım oturmaktan böyle saatlerce. Süper dedim. Kahraman da o ara Michael Jackson mesaisi yapıyormuş ki içine abire Michael Jackson şarkıları atmış. Gece binerim otobüse işte 1-2 gibi. 2'den işte Balıkesir o zaman 6-7 saat filandı herhalde. 9-10'a kadar sadece Michael Jackson dinledim. Uyuyamadığım için bir de devamlı Michael Jackson dinledim. Abi gittim eve, sabah annem kahvaltı hazırlamış. Mutfaktaki televizyonu bir açtık. Michael Jackson öldü.
Hayda.
Onun zirvesi budur. O gün de öyle olmuş. Zagallo dedik. Beckenbauer dedik. Baba gitmiş.
Bu ben de şimdi şeyi kontrol ediyordum. Benim de bir arkadaşımın bir kehaneti var. Hayatımda duyduğum en saçma futbol kehanetini söyleyeceğim size. Galatasaray'dan arkadaşım, üniversiteden arkadaşım Talat, bir arkadaşıyla bir gece oturup içerken şey diyor, alakasız konular tartışılırken, Semih Kaya 32 yaşından önce futbolu bırakacak diyor. Hani hiç hayatınızda Semih Kaya'ya dair bir Nostradamus kehanet görmemesi ve Semih Kaya 32 yaşından önce futbolu bıraktı baba.
Gerçi diğerinde bir
bu fon kayıtlarımızı
seçilen sebebi görseydim.
Onu mu biliyordu acaba?
Bırakma sebebi farklı söyledi ama Talat şey der hep, hayattaki en büyük başarım Semih Kaya'nın 32 yaşından önce bırakacağını öngörmektir diye. Benim gördüğüm en çılgın öngörü oydu bugüne kadar.
Ve şey de değil yani böyle, hani ne bileyim, Bülent Korkmaz gibi çok tabii ön tabii planda olan bir savunmacı olur da her muhabbete girersin.
Geldi, hakikaten.
Büyük kehanettir.
Helal olsun.
Ama Beckenbauer'ı bu programda konuştuk. Hep sen bunu söylersin ki Rival'a da iki farklı içerik yaptın. Yani birinin daha önce Toprak Sağ'da yaptığın içerik, diğeri de neden efsane gibi bir yazı yazdın. Sokrates'in hep Rival'dan okuyabilirsiniz ama esas Türk oyuncuların, ona karşı oynayan Türk oyuncuların anılarını da derledin daha önce Toprak Sağ'da yaptığın gibi. Burada hep şeyi söylersin, yani futbolu gerçekten değiştirdi. 1000 kişiye söylenen bir laf. Ama bunu gerçekten söyleyebileceğimiz 3-5 tane insan var dünya tarihinde. Onlardan biri Beckenbauer.
Ya Buray'la da çok mesai harcadık 60'lardan itibaren futbol tarihinde. Hep şeyi konuştuk. Yani mesela iyi bir oyuncu olur muhakkak dönemin standartlarında. Bu dönemin oyuncusu mu, bütün çağların oyuncusu mu? Hep böyle yani muhabbetlerimizin birçoğu, maçların birçoğu bu gözle izleniyordu aslında. Onun için de hani yaşın yetişmedi mevzularında ben bu karşılığı veriyorum. Aslında bir bakıma şimdiden geçmişi izlemenin de böyle bir faydası var. Yani onun futbola neler kattığını, neleri değiştirdiğini ya da hangi yolları açtığını çok rahat görüyorsun. Yani Buğra'nın da, yani Buğra gibi kibar bir adama bile yuh bu kadar da mı olur dedirten sayılı oyuncular vardı. Onlardan biri Beckenbauer'di. Hakikaten çağının çok çok ötesinde bir oyuncu ve hem libero kavramı zaten İtalyanların aslında güvenlik için belirlediği bir pozisyonken onu kalıplarının dışına çıkarıyor. Hem de bugünün o ayağı iyi savunmacı arıyorsun ya, çok kıymetli, çok önemli diyor ya, onu 50 yıl önce, 40 yıl önce ortaya koyuyor. Ve şimdi vardır mesela benim için şey de, Garinca'da George Best'te öyledir. O dönem için çok büyükler ama 30 yıl sonra oynasalar ne olurmuş? O sertlikte, fiziksel meziyetlerin yükselmesi, antrenman metotları, profesyonellik, çok emin değilim. Ama şimdi Bobby Charlton, Beckenbauer, Cruyff, bence her dönemde Pele, bunlar her dönemin oyuncuları. Sadece futbolla da kalmıyor işte Cruyff'la bu. Ondan sonra da hocalık, yönetici olarak da etkiliyorlar.
Zaten futbolun ticaretini değiştiriyorlar. Evet. Pazarlamasını değiştiriyorlar. Amerikanizasyonunu öngörüyorlar mesela. Bir ilginç adamlar yani.
Yani işte yaptığım basit bir bu benzerlik kurma da hep konuşuruz seninle de. Yani Bird Magic nasıl bir milat tabii çizgisiyse NBA için. Bunlar da savaş sonrası futbolun belli kademeleri var. Televizyon çağı da onlardan biri. Bunlar da televizyon çağının o iki karşıt karakteri. Yani elbette onlar gibi kariyerlere acayip bir Amerikan senaryosuyla gelişmiyor ama
aynı ligde de oynamıyorlar.
Evet ama sen, Avrupa'nın üçer senelik hükümdarı oluyorlar. İşte 74 belki de Dünya Kupası'nın prestijini değiştiren bir kupa, algısını değiştiren bir kupa, onun iki yüzü oluyorlar. Amerika işi dediğin gibi, yani Cruyff da Beckenbauer de belki Pele kadar simge değil o Amerika'ya giden yıldızdı ama aldıkları şeyler çok farklı. Ben Beckenbauer'in kitabını okuyamadım maalesef de, Almanca sadece o kitap. Varsa İngilizcesi çok sevinirim, haber etsinler. Ama yani Cruyff onu söyler ya kitabında. Yani ben Amerika'da oynamaktan gördüm, ziyade pazarlamayı anladım, pazarlamayı gördüm diye. Yani o antrenör olarak etki ediyor. Bu işte Buğra'yla yapmıştık biz Bayern Münih'in kötü sezonunu. Orada takımı dizginlerini alıyor, Hönes ve Rummenigge ile bugünün Bayern Münih'ini ortaya koyuyor, yaratıyor. Yani her şeyiyle futbolun 40 yılına, 50 yılına, iyisiyle kötüsüyle, yani rüşvet skandalı da var, onlar bir ton soru işareti, neyse ne, her şeyiyle çok büyük bir etki, yani çok büyük bir ikon. 3-5 adam sayacaksak futbol tarihinde ikon olarak, yani şimdi Messi misal çok büyük oyuncu ondan elbette, yani bu tartışılmaz belki ama futbola bu kadar etki edecek mi bıraktıktan sonra, onu ona bakacağız. Yani bir de bunları var bu ikisinin, futbolu bıraktıktan sonra da yani biri bir Barcelona'ya etki ediyor. Ha. Hollanda futbolunda devamlı fikir jimnastiğini yaptıran adam oluyor. İşte Cruyff ve karşıtları. Hollanda futbolu adam ölene
futbol
kadar bunun üzerine gitti yani.
Ciddi, devam etti. Her hocayı.
Messi ile Ronaldo asla zaten ona talip de olmadılar. Olmadı, mesela evet, Zidane evet, bile çok iyi bir antrenör olsa bile ona talip olacak bir antrenör olmadı. Ama sen dediğin gibi Cruyff ve Beckenbauer farklı adamlar.
Aynen
yani
öyle.
Çok farklı adamlar ya.
İlginç bir şey yani. Tarihte de öyle bir şey yok. Mesela Bobby Charlton'a diyorsun ki tamam, yönetici olarak United'da durdu ve Ferguson da hep söyler zaten yani. O olmasaydı tabii kimse bana destek olmayacaktı belki de, ama Bobby Charlton böyle bir etki bıraktı mı? United'ın da yüzüydü ayrıca. Reklamda oynardı, onu yapardı. Gene olmadı zaten. Bobby Charlton'a da söylesen, ya Beckenbauer'le Cruyff benden çok ayrı yerde insanlar derdi. Yani Maradona bile futbolu bıraktıktan sonra bu kadar etkilemedi. Yani daha çok kaoslarla, krizlerle, sansasyonlarla etkiledi. Yani bu kadar futbola direkt dokunmadı. Oyun oynarken evet ikisinden de büyüktü belki de birçokları için. Benim için de öyle ama ondan sonra etki etmek, hala devam etmek, ülkeye etki etmek yani tek takıma da değil. Biri hem Barcelona'ya etki ediyor hem Hollanda'ya, biri Bayern Münih'e ve Almanya'ya. Yani iyisiyle kötüsü mesela Daum olayında da hep derler yani Beckenbauer istemedi onu derler her zaman. Yani iyidir kötüdür ayrı bir şey ama çok büyük bir etki. Bahsediyoruz.
Ki Almanya tarafıyla alakalı da Philipp Lahm bunun en güzel örneklerinden birini vermişti. Guardian'a bir yazı yazdı. İnan zaten seninle de konuştuk girmeden önce. Etkisini çok büyük anlatıyor. Ben diyor çocuktum hani görememiştim 74'ü daha doğrusu doğmamıştım ama diyor sonrasında işte 90'ı çok küçük bir çocukken izledim büyülenmiştim ekrana yapışmıştım diyor onun takımını izlerken. Sonra babamdan da öncesine dair oyunculuğuna dair şeyleri çok dinlemiştim. Sonrasında videoyu alıp eski maçlarını izlediğimde gelecekten gelmiş bir adam gibi görünüyor diyor. Sen ne söylediniz? Direkt gelecekten gelen bir oyuncu gibi yani. Şey. Orada baktığınızda eski maçlara çoğunun hani 2 kontrol, 3 kontrol sonrasında o pası verebildiğini görürdün ama Frans farklıydı. Tek pasta istediği yere gider, istediği yere topu yönlendirirdi diye anlatıyor ve çok da güzel bir benzetme yapmış gelecekten gelen adam diye ve onun verdiği güven işte 60'ları oyunculuk tarafında sonradan izleyen Lahm böyle anlatıyor. 2006'da da diyor ben bir uyku modundaydı aslında Alman futbolu. Onun yani bize yapabileceğimize inandıran oydu diyor. 2006'da organizasyonla tekrar Alman futbolunun ayağa kalkabileceğini, her şeyin iyisini yapabileceğimizi bize orada çünkü Frans vardı. Frans varsa bir şekilde çözülürdü. Frans varsa sorun kalmazdı. Ona güvenebileceğinizi bilirdiniz diye anlatıyor. Yani 60'ların sonundan işte 40-45 yıl sonrasında biraz dediğin gibi o rüşvet skandalı ortaya çıktıktan sonra biraz sanki geri perdeye atıldı. Hani Alman kamuoyunda da ama bir yandan da son 10-15 yılla beraber değerlendirince hani tüm suç o ev sahibini almaya çalışanların yaptıkları mı yoksa orada kurumsal bir problem mi var? Bence onu da tartışmaya çalışırız.
Her yerden çürüyen bir yapı. Yani
hangi Dünya Kupası layıkıyla diyeyim ya da işte şaibesiz herhangi bir şekilde alınmış temiz. Ki? Bu FIFA belgeselinde de birçok şey zaten anlatılıyor.
Katar tertemiz alındı. Satar
gibi. Öyle bir son 2030'da öyle alınacak. 2034'de
doğru haklısın orada sadece
o tarafına bakınca işin
zaten orada şey de var Burak. Sadece Katar ve Suudi Arabistan kupalarının törenlerinde de alınmasında da bir rüşvet yoktu. Yani Almanya'da bunu alırken rüşvet vardı. Burada demek ki başka bir sıkıntı var. Yani FIFA'nın kurumsal olarak, UEFA'nın kurumsal olarak baştan aşağı değişmesi lazım. Yıkılması lazım belki de bu kurumların. Çok sert bir şey söyledim. Aynen. Ama o gelecekten gelen adam şeyi çok güzel yani.
Çok, çok. Çünkü ama hep yani konuşurken yani biz hani eski programlarda da babayla hep yani çok az oyuncu bunu söylersin. O dönem Charlton'la Beckenbauer herhalde 60'larda daha fazlasını hatırlamıyorum söylediğimiz.
Şey, belki
bir
savunmacı.
Rivera bir işte yani. Bobby Moore bir iki savunmacı belki ama özellikle hücuma yönelik oyunculardan bahsettiğimizde Kaiser'in topla oynama meziyetinden bahsediyorum burada. Çok az insana aslında o payı veriyorsun. Hani 80'lerden sonra belki sayı artıyor ama özellikle 60'lar 70'lerde çok aynen. Elle seçebiliyorsun o figürleri. Hakikaten bugün de açıp bir maçını izleseler ne demek istediğimizi kesinlikle anlayacaktır insanlar.
Şey var galiba Burak bir de hani ben onu daha önce de konuşmuşuz. Hani sahada gördüğün zaman adamın diğerlerinden farklı olduğunu hissediyorsun öyle. O dönem bir siyah çünkü bir duruşu var.
Karizma,
hani burada şey
büyük.
Örneğini çok verirdik. Hani Jerry West nasıl NBA'in logosuna inanılmaz yakışır ve hiçbir zaman değişmemesi gerekir bence. Hani bir logo yapsan Beckenbauer ya da Cruyff'u koysan futbolun logosu olur bu adamlar. Sahadaki duruşlarıyla, şeyleriyle, sahadaki kendilerini ifade ediş biçimleriyle. Jonathan Wilson yazısında ya da Guardian'da okuduğum bir yazıda işte Beckenbauer yazılarına bakıyordum. Şey diyorlar onunla ilgili. Zaten koçları bile o ilk çıktığında ne yapacağını bilmiyorlardı onunla. Yani hangi pozisyonda oynatacaklar, bu oyuncu ne oynuyor. Evet İtalyanlar sonra Libero'yu meşhur etti ama İtalyanların liberosu ile Franz Beckenbauer de çok farklıydı anladım tipleme olarak ya. Diyorlar.
Tabii İtalyanlar yani Bülent abi de onu anlatırdı. Mesela derdi ki biz Nordal'a karşı oynadık mı ben libero oynardım. Hı-hı. O tamamen ha, bir tane hayvanla boğuşacağız. Büyük ihtimal bizim stoperi alacak o zamanki bek deniyor işte al yerden yere vuracak bir tane de sigorta koyalım. Bu Rapa'nın işte daha sonra Foni'nin çıkardığı şeyler bu sabah Doruk'la da bunu konuştuk. Onunla da bir Beckenbauer yapacağız. Ama ya mesela diyorlar ki Herrera Pichi öyle kullandı. Ya şimdi Buray'la da izledik biz o Inter'i. Yani Suarez oyun kurucu orada. Pichi orada bir güvenlik sübobu hala. Ama Beckenbauer çok farklı bir şey
zaten
koyuyor.
Zaten Beckenbauer ortaya. O takımla ilgili şey diyormuş. Ben Faketti'ye daha fazla benziyorum o takımdan diyormuş. Mesela ben hücuma çıkıyordum
İşte
diyormuş.
İşte Faketti'yi de izledin de o da oyunculardan biri. Çok önde yani 1.90'lık bir sol bek görüyorsun sol tarafta.
O dönem için anomali.
Ve evet anomali ve o fuleleri, o sprinter özelliği işte Paolo Maldini'nin O da öyledir ya, çıktığında çok atlettir Maldini sahada, çok belli olur, böyle farklı bir çocuk oldu. Fark etti de öyle.
Gözün önünde canlanıyor ya topla çıkışı. Konuşken inanamazsın. Yani ya. al ver bilardo gibi tık tık tık gidiyor. 10 kişi ne olduğunu anlayamıyor gibi bir durum var.
Ya ben hala altyazısını bulamadım. Ama zamanında HD indirdiğim ve IMDb notu da gayet kötü olan Libero diye bir filmi var Beckenbauer'ın. Ama maç çekimleri var. Böyle yavaşlatılmış Beckenbauer'ın sağ içi görüntüleri. Sırf orayı izleyip mest olmak için o filmi izliyorum. Ne anlıyorum. Almanca maalesef olmadı bende. 3 sene falan gördük.
Kimde olmadı ki baba? Kimde oldu ki? Komondu
Tafıl gibi şeyler var. Bunlar da yanlıştır büyük ihtimalle. Anlamıyorum ama... Bir gün Fatih Demirel'i tutup tek tek çevirttiriyor.
Başta konuştuğunuz sinemacılar gibi. Yani burada oyuncuyu övüyor.
Onun için çok, çok zarif cidden. Çok çok zarif evet, bir oyuncu. Evet.
Kuşağı da bizim geçen konuştuğumuz kuşak. Tam 46 baba. Tabii, Sen bir şey söylüyordun.
O. Ya Burak'ın dediği olayda şunu ektiğimiz. Ben en çok Beckenbauer'i konuştuğum büyüklerimizden Kamuran hocayla yaptığımız sohbeti severdim. O büyük hayranlığı çünkü. Alparslan Erat ile ikisi farklıydı. Çok seviyorlardı. Şey demişti, hatta bu ikinci Sokrates röportajımızda galiba, bir Beckenbauer için aramıştım onu da, bir kere de bir röportaj yapmıştık ya bizim şey için, sayılardan biri için, orada konuşmuştuk galiba. Netzer'i anlatıyordu, o 72 elemelerinde Türkiye'ye bir 3-0 yendikleri maç var burada. Ya biliyorduk ne yapacağını ama engel olamıyorsun sahada. Bir, bu büyük oyuncu tanımının en önemli maddelerinden biridir. Bir de Beckenbauer gibi adamlar diyorlar ki işte o zaman... Tempo düşüktü. Evet, bizim oynadığımız tempo düşüktü de Beckenbauer'ın oynadığı tempo düşük değildi ki. Zaten o tempoyu yükselttiği için ona yetişemiyorduk. Yoksa Verkaç'ta çıkacağını, Gert Müller'le ne yapacağını, Netzer'le ne yapacağını biliyordun. Ama tempoyu, vitesi bir anda arttırıyordu geriden çıkarak. Çok farklıydı diye anlatıyordu. Onun için her dönemde futbol oynar onun gibi adamlar demişti. Hakikaten öyle yani. Tamam, izleyicilerimiz haklılar yani. Bugün bakınca o futbol garip geliyor ama Netzer gibi, Beckenbauer gibi adamlar şeyin farkına varamıyorsun. Yani hızın her şey olduğunu düşünüyorsun ama şimdi yetenek aslında oradaki esas olay. İnsanlarda az olan olay hız ya da güç değil, nadir görülen yetenek. Bunlar da çok yetenekli adamlar yani, çok farklılar. Yani bu kafayla bakarsak o zaman 30 yıl sonra da deriz Messi şimdi oynayamaz. Bir alakası yok, çıksa gene öttürecek çünkü acayip bir adam var yani karşıda. Beckenbauer de oyunculuk olarak, futbolculuk olarak onlardan biri yani. Yani yöneticiliği de büyüktür. İzi vardır elbette. Hocalık olarak da Dünya Kupası almış. Bayern Münih ile UEFA Kupası var. Marsilya ile şampiyonluğu var ama yani etki olarak orada bir yol açma, yol gösterme bence futbolculuğu kadar yok. Büyük işler ama futbolculuğu çok büyük cidden. Ya tanımı değiştiriyorsun ya. Ve Lahm'ın dediği gibi yani o ayak dışı pasları, hakimiyeti çok garip bir şey. Buran söylediği çok doğru yani. Gözünü kapatınca bir iki maç izlesen o süzülmesine kestirebiliyorsun.
Büyük adam Danke Franz diyoruz burada baba.
Öyle.
Ya zaten söylediğin şeyi, o futbolculuğu kadar yapabilen Cruyff dışında kimse yoktur tarihte yani.
Ya öyle, bununki de az değil ama futbolculuğu çok büyük. Aynen. Mesela Cruyff de öyle yani. Cruyff'un oyunculuğunda bir şeyde bunun kadar çığır açtığını söyleyemez. O sistem içindeki büyük parça, büyük lider, o sistem çığır açıyor aslında. Bir takım çığır açıyor orada. Ama burada bir adam çığır açıyor. Zaten o futbola bakışlar da yani 90 Dünya Kupası misal, evet 3-5-2'dir Almanya'da, öyle acayip bir taktik şey görmezsin. Daha çok bireysel yeteneği düşünür. Zaten onun lafıydı galiba. Total futbola şey diyor ya, bir devrim yapmadılar. 11 tane çok iyi oyuncusu vardı diyor. O bireysel olarak bakıyor futbola. Öbürü tak bütünlük olarak bakıyor. Bu bile güzel bir çatışmanın aslında doneleri. İşte Brehme ile röportajı da, Brehme öyle diyordu. Yani kenara bakıyorduk ve Frans bizi alkışlıyordu. Bu bizim için çok önemliydi. Yani ondan övgü almak, ondan metiyeler almak ya da fırça yemek. Oradaki heriflere de bakıyorsun. Matheus'u, Brehme'si, Klinsmann'ı. Yani bu egoların onun karşısında el pençe divan durması öyle çok büyük bir şey. Herifin ne demek olduğunu Lahm gibi gösteriyorlar yani.
Zaten bir ifade vardı bir Alman gazetesinde. Hani savaş sonrası Almanya'nın sadece futbol değil en büyük figürü diye. Öyle. Hani Konrad Adenauer, Helmut Kohl değil. Bizim en büyük figürümüz Franz Beckenbauer diyorlar. Toplumsal figürümüz de diyorlar ki, o, hep bahsettik ya, o nesil yani. O savaş sonrası Alman nesli çok ilginç. Yani yıkık bir ülke buluyorlar. Werner Herzog oradan çıkıyor. Fassbinder oradan çıkıyor. Kraftwerk oradan çıkıyor. Hepsinin böyle bir hafif bir gelecekle ilgili böyle bir farklı kaygısı var. Biri işte sanayileşme üzerine albüm yapıyor Kraftwerk. Bernard Herzog iki tane kamera çalıyor, gidiyor Afrika'da belgesel çekiyor. Yani garip adamlar. Hiçbir imkan olmadığı için ülkede onlar bir şekilde, tabii ki Batı ile entegre oldukları için daha imkanlar gelmeye başlıyor ama onlar bir şekilde o yıkıntının içinde bir özgürlük buluyorlar ve o özgürlüğün içinde de yeni fikirler yeşeriyor. Belki Almanya'ya yakıştırmayacağımız kadar yeni fikirlerin ürediği bir dönem savaş sonrası Almanya'sı. O yüzden de futbolda da bunun izdüşümünün Franz Beckenbauer'la olması ilginç. Çünkü Herzog'u izlediğinde de farklı bir sinema görüyorsun. Kraftwerk'i izlediğinde de, dinlediğinde de farklı müzik görüyorsun. Beckenbauer'de biraz böyle o libero ama senin söylediğin o özgür libero, daha farklı libero, İtalyanların sisteminden ayrı libero olarak çok başka bir şeyi temsil etmiş yani. O yüzden babaya buradan saygılarımızı sunuyoruz. Dank ediyoruz babaya.
O dönemi yani spor sever, futbol sever arkadaşların daha iyi anlaması için Derval'in futbol asla sadece ne futbol basit bir oyun değil midir? Neydi şey tam Türkçesi unuttum özür dilerim. Galatasaray anıları değil de diğer otobiyografisi. O mesela çok güzel anlatır o savaş sonrası Almanya'nın ortamını falan. Türkçesi de var. Kolay bulunabilir. Onu da tavsiye edelim. Yani.
Çok teşekkürler İlhan Özgen. Biz çok teşekkürler Burak Balaban. Bir önceki yüzyılın en büyük futbol figürlerinden birine ve bu yüzyılın en büyük futbol maçlarından birini konuştuk. Sorularınızı, yorumlarınızı yine Sokrates FC'ye bekliyoruz efendim. Hem Club'da hem podcast'te bekliyoruz bunu. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Forza Fethiye.